Hadi başlayalım.
52. bölüm mü?
52 oldu ya.
Vay arkadaş, 52 bölüm.
Aslında şeyleri de P2P'leri falan da sayarsan epey oldu yani.
Yalnız 60 bölüm sonra çağ atladık abi, görüntülü
Evet, değil mi? Radyodan nerelere geldik?
mörüntülü.
Vallahi evet, güzel gidiyor.
Yani geçen hafta ilk bölümü yayınladıktan sonra çok da güzel tepkiler aldık aslında.
Evet. Ama yani
Hani...
hayal kırıklığına uğrayanlar da var Fırat. Bu
Ya,
arada sen yoktun ama.
Fırat gelince belki düzelir o iş ya.
Ben yorumları okudum. Onur'u çok ünlü bir dil ayinine benzetmişler. O hoşuma gitti. Ama diğer yorum çok hoş olmamış.
Aa, evet, nahoş yorumlar da var değil mi?
Evet. Nahoş ve onunla görüntüden çok isimlerimize takılmıştı bu arkadaş.
Evet ya, ne yapalım abi, bahsedelim mi bu konudan? Yani cinsiyetçi, ayrımcı, çirkin yorumlar gelmiş.
Ya aslında ben temelde anlamadım neyi eleştirdiğinde arkadaşımızın.
Ben de
Ha,
hiç
ben
anlamadım abi.
ya, bence biraz geyik yapıyor. Fakat bunu da çirkin bir şekilde yapıyor. Yoksa ben bireysel olarak alındığından falan değil ama ne bileyim, bu şekilde bir yorum yapması. Sonra sektörde niye kadın yazılımcı yok falan diye konuşuyoruz. Böyle yorum yapan adamlar olunca kadın yazılımcı da olmaz yani.
Aynen.
Ya kadın yazılımcıyı bırak. Yani sonuçta şey de var. Hani Türkiye'de belki çok fazla bu konu dile getirilmiyor ama eşcinsel insanlar da çok fazla var ve bunun da yani bu kadar açık bir şekilde hakaret olarak kullanılması da çok kötü.
Evet abi, bayağı çirkin yani. Hani
Evet.
aslında biz
Üzücü
ki adamın beklediği profile çok yakın insanlarız. Adamın bize bile tahammülü yok. Onlara
yani.
nasıl olur?
Ama bir daha yazılımla uğraşmayacakmış galiba. Mesleği bıraktırmışız.
İyi abi, isabet.
Hayırlısı olsun diyelim o zaman.
Evet. Kısmet bu işler.
Haberlere geçelim mi?
Geçelim ya. Değil mi?
Kim başlıyor haberlere?
Ben başlayayım. İlk haberi ben vereyim. Şimdi bu yeni oyuncağımızla oynarken, o sayfayı paylaşmaya çalışırken şu an gelmiş olmalı. Nasıl? Çok iyi.
Of
Of,
canım.
canım. Ya, inanılmaz ya. Şimdi geçen haftalarda bu, Oracle'ın JDK'yi paralı hale getirdiğini konuşmuştuk. Amazon buna karşılık bir hamle yaptı ve JDK'nin paralı hale getirilmesine karşı kendi Corretto Edge çözümünü sundu. Yani Corretto Edge nedir? Sanırım aldığım kadarıyla bu paralı olan versiyondaki her şeyi Amazon bir şekilde bize sağlıyor olacak. Şu anda kullanılmaya hazır. Yani OpenJDK kullanıyorsanız direkt bu sürüme geçebiliyorsunuz. Amazon bir de platformu open source lisansı veriyor ve uzun süreli destek vereceğini garanti ediyor. Sanırım Corretto Edge için 2023'e kadar destek. Corretto 11 için işte çok daha uzun bir süreli destek olacağını söylüyordu. Bir de Amazon'daki bir arkadaşımla konuştum. Yani nasıl oldu falan filan. Yani Amazon'un siteinin çoğunlukla Java olduğunu ve bunu yapmaya biraz mecbur olduğunu söyledi. Yani Oracle'a lisans vermek isteyeceklerini çok düşünmüyorum ben Amazon'un. Siz ne düşünüyorsunuz?
Yani parası var.
Tabii parası var. Dünyanın ilk 5 şirketinden biri olunca.
Parası var aslında, verse verir ama yani belki daha güzel bir hamle bu. Çünkü bir taraftan da hem yatırımı kendi firmasına yapıyor, hem müşterilerine çözüm buluyor, hem de kendi ürünlerine çözüm buluyor. Yani aslında çok da şık bir hareket bence. Hem de komünitenin kalbini kazanıyor.
Ben Google'dan bekliyordum aslında böyle bir hareket. Çünkü daha önce Oracle'la birkaç defa davalık olmuştu bu Android yüzünden. Şimdi de kendi hazır fırsat varken kendi OpenJDK'sını çıkarır diye düşünüyordum ama Amazon daha hızlı davrandı. Bence güzel de oldu.
Muhtemelen o çözüm vardı ellerinde ve hani bunu open
Aynen.
hale getirdiler. Tabii kendi ürünlerini desteklemesi bence en önemli faktörlerden biri yani. Orada zaten büyük bir win var yani.
Ben
Ama
şimdi Elasticsearch'ü merak ediyorum. O ne yapacak acaba?
doğru.
Abi bu arada ellerinde çözüm yokmuş galiba. Çünkü Amazon çalışan arkadaşla konuşuyordum ben. İşte Java 11'e geçmeyin diyorlarmış. Özellikle geçmeyin. Çünkü Corretto'nun da 11 versiyonu yok şu anda. Yani 2019'un ortalarında sunacaklarmış. 8'de kalın, biz size çözüm sunacağız diyorlarmış. Yani adamlar galiba bunun üzerine bir şeyler geliştirdiler ve onun üzerine işte. Herkesin kullanımına sunumlar.
İlginçmiş.
Bilmiyorum. Bu programlama dilleri için de geçerli mi acaba ya? Bir ürün ücretsizse ürün sensindir muhabbeti var ya, klasik klişe. Yazılım veya yazılım işleri için de acaba geçerli mi bu yani?
Ya aslında düşünürsen mesela C Sharp ürünü düşün. Microsoft bunu geliştiriyor. Aslında C Sharp ücretsiz olarak kullanabildiğim bir compiler'a sahip. Ama işte bunun etrafındaki araçlar, işte şu ana kadar mesela, bundan geçen seneye kadar Visual Studio'nun birçok ürün, birçok şeyi paralıydı mesela. Ve kurumsal düzeyde ciddi paralar alıyordu. Şimdi artık bunları daha da yumuşamaya başladı. Daha o taraftan çıkmaya başladı. Yani artık belki oradan kazanılacak para çok fazla da kalmadı yani. Çünkü ama, Microsoft yani yıllardır böyle.
Ama CL'ler ekosisteme zaman dahil ediyor yani. Pardon abi.
Tabii. Şey, CL'ler hiçbir zaman paralı olmadı ki, ya da ne bileyim .NET framework hiçbir zaman paralı olmadı.
İşte tooling'i, onun etrafındaki tooling hep paralıydı.
Ama burada yani JDK'nın komple, bilmiyorum.
Değil mi? Biraz sert.
Java kadar sert bir şey olmamıştı benim bildiğim ya şimdiye kadar.
Evet.
Bir paralı yani.
Paralar yanınca da artık kapatıyorlar konta. İlginç yani gerçekten.
İkinci haber ne?
İkinci haber bende mi?
Evet, sen de Ahmet şu an.
Canlı yayın kazası direkt.
Aa, çok kötü. Ben senden başladık, senden devam ederiz diye düşünüyordum.
2-4.
İkinci haberde aslında şey, yani bu pek yazılımla ilgili değil ama bence çok önemli bir konu. Türkiye'de de birçok kişi aslında yazdı bunu. Bugün itibariyle, bugün 27'si ayın, NASA'nın şeyi, yeni bir uzay şeyi, aslında araştırma robotu Mars'a indi. Ve yaklaşık 3 yanılmıyorsam bir yıla yakındır şeydeydi yani, yoldaydı zaten. Şimdi bunun aslında amacı Mars'a iniş yaptıktan sonra, bu arada bu videoyu da buradan şey yapabiliyorsunuz, izleyebilirsiniz. NASA'nın web sitesinden iniş anının videosu ve kutlamaları. Şimdi Mars yüzeyinde aslında birazcık daha derine inip 5 metreye kadar sanırım kazı yapıp işte şey, Mars'ın aslında çekirdeği yumuşak mı değil mi, onu anlamaya çalışacaklar. Çünkü bugüne kadar dışarıdan anlaşılabilen bir şey değildi. Belli taramalar yapılıyordu ama şimdi artık ellerinde daha fazla veri olacak. Sıcaklığını ölçecekler. Ve buradan topladıkları veriyle aslında birazcık da dünyanın yani diğer gezegenlere bağlı şeyler üretecekler. Deneyleri çalıştıracaklar. Ellerindeki belli şeyler var. Kabullenmeler var. O kabullenmeleri aslında şey yapacaklar. Nasıl derler? Doğrulamaya çalışacaklar diyelim. Bayağı aslında önemli bir olay bu. Yani Türkiye'de biz soğan şeylerini basarken kalkıp da adamların uzaya böyle şey göndermeleri tabii biraz hayal kırıklığı yaratmadı değil.
Ya bir açıklamalar vardı. İşte Diyanet'in bir yıllık bütçesiyle adamlar uzaya füze yolluyor, roket yolluyor, robot yolluyor gibi.
Evet. Olacak, olacak. Sıradaki haber kimde?
Sıradaki habere geçmeden. Abi ben şey çok, yani şimdi yazılım bir yere geldi diyoruz. Böyle incremental changes, işte continuous integration, continuous deployment. Abi bu robota kim nasıl deploy yapıyor ya? Böyle yazıyorlar. Yani yol üzerinde acaba böyle ya şurayı unutmuşuz falan böyle güncelleme yolluyor mudur? Yapabiliyor mudur böyle bir şey ya?
Oldu abi. O. Bu en son kuyruklu yıldıza indirdiler ya, ya da asteroide.
Hı hı.
Onda abi sanırım 3. yılın sonunda mı ne, böyle bir yanlış yaptıkları ortaya çıkıyor. Sonra fix gönderdiler yani. Radyo aracılığıyla nasıl gönderiyorlar hiçbir fikrim yok ama fix yaptılar ve fix çalıştı ve o şekilde indi yıldıza yani. Kuyruklu yıldıza. İnanılmaz, ağzım açık kaldı yani.
Ama şey de var mesela, bir taraftan da mesela robotu indirdikleri zaman robotun içinde bulunduğu ortamın benzerini kendi bahçelerinde yaratıyorlar. İşte hangi taşlar var, onların yüksekliklerine vesaire. Ondan sonra önce manevraları o ortamda test ediyorlar. Hı-hı. Çalıştığından emin oluyorlar. Ondan sonra robota o komutları gönderiyorlar.
Okay, integration
yani var. Aynen. Aynen, bir integration test yapıp ondan sonra mock'lu bir ortamda çalıştırıyorlar.
Simüle ediyorlar yani.
Evet. Çok iyi değil mi? Yani gerçekten çok güzel fikir.
Çok mantıklı.
Çünkü pahalı araçlar, öyle kolay değil yani.
Ya bir de ne kadar ucuz olsa da bir tane var yani Mars'ta.
Bir tane yol diyorsun, bir yıl sürüyor. Sonra aynen. Yani daha bir yılda.
Ondan sonra compiling, deploying.
Sonra lokalimde çalışıyordu.
benim gezegenimde çalışıyordu.
Gerçekten farklıymış.
Lokal.
Bir sonraki habere geçeyim o zaman. GDPR uygulamasının ilk böyle ciddi etkilerinden birini görmüş olduk. Almanya'da CADIS diye bir uygulama varmış ve bu uygulamanın database'i bir şekilde çalınmış. Ve şifreleri işte Dark Web'de plain text olarak insanların ulaşımına sunulmuş. Alman otoriteler bunu böyle bırakmamış ve GDPR'ın sanırım bir yasasına dahil olarak şifreleri plain text olarak tutamıyormuşuz. Ve 20 bin euro cezaya çarptırılmışlar. Yani şifreyi herhalde plain text tutan arkadaşlar buradan bir ibret çıkarır diye düşünüyorum.
Abi ama yani şifreyi de hakikaten plain text tutmak nedir ya?
Vallahi.
Yani artık şeyler çok önemli. Yani baktığın zaman yani herkes aynı şifreyi birçok yerde kullanıyor. Ve hani bu gerçekten ciddi bir problem. Bir de bu arada bir takım scamler ortaya çıkmış. Onları gördünüz mü? Yani size ulaşıyor mu? İşte yok senin şifreni mesela eskiden kullandığın bir şifreyi bir mail adresinin, yani mesela adam bir yere hacklemiş. Hı hı. Senin orada mail adresin ve şifrenin eşlendiğini bulmuş. O mail adresine karşılık gelen şifreyi biliyor. O eski şifre neyse artık. Sana diyor ki işte ben senin çok ilginç videolarını çektim, capture ettim. Sen izlerken sana işte şey, hani böyle nasıl söylenir? Yani senin böyle görüntülerin var elimde, bunları yayacağım diyor. Bana Bitcoin yolla diyor mesela.
Aynen, bizim arkadaşa geldi abi.
Bana da çok geliyor yani ve o şifre yani geçen sene kullandığım bir şifre, öyle söyleyeyim.
Yani bayağı yakında yani.
Yakında. O yüzden One Password'a geçtim ben artık.
Arkadaşlar bana gelmiyor böyle istekler yani sonuçta. Ne yapıyorsanız.
Şey değil de plain text olarak DB'ye saklama ayrı, bir de şey yaparken mesela loglama vesaire yaparken en yakın zamanda hatırladım Identity Server yapıyordu birkaç önceki versiyonunda. Plain text olarak bütün inputları, her şeyi ve user'dan aldığı datayı logluyordu. Adamlar bunun için patch çıktılar. Ya o da facia
Twitter'da
yani.
Twitter'da oldu.
Twitter'da oldu. Doğru. Evet abi.
Loglara karışmış. Aynen. Loglara şifreler karışmış.
Doğru abi. Evet olmuştu. Yani çok var yani böyle skandal da. Bayağı hani böyle güvenlik 101 yani, anlatabiliyor muyum? Yani bunun GDPR gibi bir şey sayesinde enforce edilmesi de komik.
Evet.
Peki GDPR plain text olarak saklamayın diyor ama nasıl saklayacağını belirtmiyor sonuçta. Böyle çok saçma sapan bir encryption'dan geçirip de saklasan şifrelemiş oluyor musun ki?
Değil mi? Şey yapıyorsun, Rot 13 yapıyorsun mesela ya da Sezar.
Sonuna bir koyuyor. Sadece.
MD5 diyor değil mi?
Abi bir sonrakine geçeyim o zaman. Gene güvenlikle ilgili ama şöyle bir mesele var. Ben ekranımı paylaşamadığım için Fırat, sen yapar mısın o paylaşım işini?
Bir dakika abi. Benden sadece bir dakika rica edeceğim.
Tabii ki.
Hazırlıksız yakalandı Fırat.
Evet. Dın dın.
Sevmez yani öyle şeyleri.
Sanırım oluyor ya. Tamam.
Kontrol tab. Diğer tabları kapat.
Sonra da arkadaşıma mail geldi.
Oldu mu?
Oldu.
Sanırım oldu. Ama sen konuşurken benim ekranım çıkmayacak. Olsun en azından.
Ayarladım bunu da.
O çok güzel.
Abi bu Event Stream diye bir tane NPM kütüphanesi. Bu Node.js'in işte Event Stream diye bir özelliği var. Onu rap ediyor anladığım kadarıyla. Bu abi kütüphane infect olmuş bir şekilde. Sonra biri bu issue'da, 116 numaralı issue'da bu meseleyi buluyor. Ve daha sonra işin daha da cılkı çıkıyor. Mesele de şu, bu kütüphaneyi yapan adam sorgusuz sualsiz başka birine bu kütüphanenin sahipliğini veriyor. Ve bu paket haftada mı ayda mı ne 1 milyon 2 milyon falan indiriliyor. Ve bu tamamen bu NPM'in iç içe geçmiş dependency yapısıyla alakalı bir durum yani. Sonra bu açık bulunuyor ve sonra adamı sorguluyorlar yani sen niye böyle bir şey yaptın falan diye. Adam da umursamazın teki yani anladığım kadarıyla. Öyle verdim gitti falan diyor. Bakamıyordum, ilgilenemiyordum diyor. Daha sonra bu ilk başta şeydi, ilk gördüğümde bu dün gece çıktı ortaya. Ne olduğu falan belli değildi. Şimdi işte o decode etmişler sanırım kodu. Belli bir kripto uygulaması, işte cryptocurrency uygulaması dahilinde işte belli bir uygulamanın içindeyse tarayıcıdaki cüzdanın kullanıcı adı ve şifresini çalıyor. Ya. Tamam. Para çalma veya işte Bitcoin veya Ethereum çalmak üzerine geliştirilmiş bir şey. Saldırı yani. Ama milyonlarca uygulamaya deploy edilmiş bir dependency. O yüzden hani bu NPM'in aslında dependency ağacını falan çok iyi incelemek lazım. Biz mesela şey yapıyoruz yani sürekli işte paket ekliyoruz, çıkartıyoruz kafamıza göre. Ama aslında bunları yaparken belki de hani yazılım ekipleri olarak çok daha dikkatli davranmak lazım. Hiç incelemiyoruz mesela NPM install deyip canlıya yolluyoruz ama ne var içinde, kim maintain ediyor? Yani milyonlarca indirilen bir tane kütüphaneden bile bunlar çıkıyorsa gerisini siz düşünün yani.
Bu arada son durum şu. Az önce ben de ona bakıyordum. Bu yayından önce onları okuyordum. NPM'den kaldırmışlar. 404 veriyormuş. Fakat şimdi durum böyle olunca birçok kütüphane de artık
olmuyor. Deploy olmuyor şimdi.
Evet, hiçbir yere deploy edemiyorsun çünkü NPM install yaptığın zaman bu sefer ona bağlı olan şeyleri indiremediği için birçok şeyin, birçok kişinin deployment pipeline'i bozulmuş.
Güzel bir şey abi.
Yani lazım eklenmektense deploy edemeyelim yani.
Aynen. Ama canlıda çalışan versiyonda hala tabii şey var yani. Encrypt şey yani infected code var.
Tabii onu nasıl çözeceksin?
Yani mecbur kaldıracaksın dependency'yi. Öyle deploy edeceksin yani.
Bitcoin bu kadar düşmüşken artık Bitcoin cüzdanı falan onları satıp
yani. Bu işte. Ama sanırım şey saldırı sadece bir tane uygulamaya yönelik çalışıyor yani.
Hmm.
Anladığım kadarıyla. Ama gene de bambaşka şeyler de olabilir. Ya bununla ilgili o bulduğum Twitter şeyinde bilgiseli miydi Türkçesi? Orada şey vardı abi. Çok güzel bir tane HackerNoon yazısı vardı. Onu da paylaşalım bence bu şeyde. Böyle bir adam hani NPM aracılığıyla nasıl pek çok şifreyi hacklediğini veya işte sanal olarak hacklediğini anlatıyor. Bayağı güzel bir makaleydi. Onu da paylaşırız.
Şey vardı değil mi? Kredi kartı vardı bir de. Hatırlıyor musunuz onu? Adamın teki bir çok böyle popüler bir kütüphaneye benzer isimde bir kütüphane yaratıp NPM'e koyuyor deneme amaçlı yani şey için test etmek için bu hipotezini. İnsanlar farkında olmadan bunu indiriyorlar. Fakat yaptığı şey aslında senin müşterilerinin kredi kartlarını bir yere postalamak. Yani dolayısıyla aslında NPM install yaparken ya da böyle bir şey ararken bir böyle can havliyle bulduğun ilk projeyi hemen indirip kurmaman gerekiyor aslında. Buradan çıkartılacak ders belki de bu.
Ya da copy paste ile npm install değil de hani onu elle yazmak gerekebilir. Çünkü dediğin şey galiba şöyle bir şeydi. L yerine büyük I mı yazıyor, 1 mi yazıyor? Onlar da monospace'de neredeyse birebir aynı görünüyor.
Evet.
Copy paste yapınca direkt adamın pakete inmiş oluyor.
Çok kötü ya gerçekten. İyiymiş. Şaka gibi yani. Diyelim son haberde ben de. Son haberde aslında hepimizi çok ilgilendiren bir haber. Avrupa Parlamentosu uzundur aslında bu konu tartışılıyor fakat artık iyice ciddi bir boyuta geldi. Avrupa Parlamentosu'nda tartışılan bir yasa tasarısı var. Bu yasa tasarısıyla birlikte artık eğer bu bir yasaya dönüşürse bu tasarı Avrupa Parlamentosu kabul ederse Avrupa Birliği sınırlarında internet üzerinden paylaşılan içeriklerin yani mesela sen bir resim yaptın diyelim ki bir resim çektin. Ya da bir karikatür çizdin ya da herhangi bir şey. Bunu Facebook'ta insanların paylaşması, sana kredi vermeden paylaşması ya da sana bir telif hakkı ödemeden paylaşması sorun haline gelecek. Bu nereleri etkiliyor? Düşünün şöyle bir. YouTube'daki videoların neredeyse %90'ını etkiliyor. Ondan sonra Medium yazılarındaki kullanılan o resimleri, imajları etkiliyor. Reddit'te paylaşılan postları, annemizin, teyzemizin, babaannemizin Facebook'ta paylaştığı o şeyleri etkiliyor. Yani korkunç bir etkisi var. Bunun üzerine de bir grup firma, tabii ki başı YouTube çekiyor. Çünkü YouTube, eğer bu yasa çıkarsa, YouTube videolarının büyük bir kısmını Avrupa'ya yasaklamak zorunda kalacak. Ve bundan sonra yüklenen her videoda da bütün içerik tamamen senin tarafından üretildiğini garanti etmen gerekecek. Aksi halde videoyu yayınlayamayacaksın. Yani böyle bir sorun ortaya çıkacağı için böyle büyük bir işe girmeleri gerekecek. Şu anda bununla ilgili lobi çalışmalarına başlamış durumda. Bununla ilgili detaylı bilgi aslında burada var. Çok ilginç bir konu. Ve eğer bu yasa tasarısı çıkarsa gerçekten bayağı bir etkili olacak. Ve bu çok ciddi bir şey. Yani izlediğimiz birçok şey aslında YouTube'dan düşündüğün zaman başkalarının ürettiği şeyler ama oraya bir müzik koyuyor mesela. O video artık kullanılamayacak. Ya da müziğin silinmesi gerekecek mesela.
Abi internet biter ya.
Değil mi?
Şu an bu şekilde yani. Başka bir ekranı gösteremiyor olabilirdik belki.
Aynen, belki de yani. Çok kötü. Bizim mesela eski podcastlerimizin hepsinde bir dönem müzik yayınlıyorduk. O müziklerin hepsi mecburen gidecek mesela.
Ya o tarz uygulamalar da mı yok? 30 saniye kullanabilirsin falan gibi. Asla kullanamazsın. Parasını vermezsen bitti bu iş. Avrupa Birliği'ne geleceksin, para vereceksin falan gibi. Bu kadar sert mi abi ya?
Yok, bu şey. Common lisans mıydı? Common Creative bilmem ne bir şeysi vardı. Kredi verince kullanabiliyordun. Bizde öyleydi. Bizim koyduğumuz müzik.
Evet, öyle seçtik ama hani sonunda ne olacağını bilmiyoruz bu yasa çıktıktan sonra. Evet. Yani şu anda lobi yapıyor YouTube bununla ilgili ama hani bu nereye gidecek bilmiyoruz. Ama bayağı ciddi bir şey. Yani bilmiyorum nasıl destek olunabilir böyle bir şeye. Ne yapabiliriz bilmiyorum ama yani gerçekten birçok şeyi paylaşamayacağız artık.
Özellikle... Paylaşmak değil, ulaşamayacaksın da yani.
Evet, aynen öyle.
Yani içerik bitecek yani.
Aynen, o memeler bitecek yani.
Aynen.
Üzücü.
Yani yapacak bir şey var yani de şey sıkıntılı ya. Böyle YouTube gibi işte veya Google gibi firmalarla senin kaderinin beraber çiziliyor olması biraz tatsız son kullanıcı olarak. Yani sen onlarla mesela güç birliği yapmak zorundasın.
Evet. Yasalar bize hizmet etmiyor yani.
Evet. Maalesef.
Ama sadece Avrupa Birliği içerisinde geçerli bir şey miydi bu acaba?
Bu Avrupa Birliği, evet. Ama yani bu tamamen yasa zaten oradan çıkıyor. Ya Amerika gene sorun yaşamayacak. Aynı GDPR'da olduğu gibi. Şey ne yapmıştı? İrlanda'daki data center'ını şeye taşımıştı. Amerika'ya taşımıştı Facebook. Evet. GDPR'dan yırtmak için.
Orada da plain text saklamaya devam etmişti.
Kim bilir orada ne legacy'ler vardır ya şimdi. Neyse, başka ne konumuz var bugün? Haberler bitti herhalde.
Haberler bitti.
Bu kadardı, buraya kadar hazırdık.
Bugün haberler.
Abi bugünkü konumuz şey, ekibe yeni aldığımız işte bir yani junior olur veya hani mediocre değil de orta seviye bir yazılımcıyı abi. Takımınıza nasıl onboard edersiniz? Nasıl süreçlerinizi adapte edersiniz? Aynı zamanda hani bu sektöre yeni girmiş adamlara nasıl şans verip ve kadınlara şans verip hani onları kendinizle aynı seviyeye getirip ekibinizle faydalı çalışanlar haline getirirsiniz. Konu bu aslında temel olarak.
Ben yere bakıyorum. Böyle bir şey sorar da.
Biraz sen o süreçten geçtin. Deniz olsa şimdi anlatırdı.
Ben şu anda aslında o süreçteyim. Yani ekibe girdim. Firmaya yani sadece aslında bunu şey olarak düşünmeyelim. Hani junior falan değil. Sonuçta gelen kişinin bir şekilde firmayı tanıması, araçları anlaması, ne olduğunu anlaması falan gerekli. Şimdi benim yeni başladığım firma bir transformasyon içinde. Yani bir dönüşüm projesi içerisinde. Kimse ne olduğunu bilmiyor. Çok inanılmaz. Yani ilk defa böyle bir ortamla karşı karşıyayım. kim ne yapacak, kim ne iş yapacak, nasıl ekipler olacak hiçbir şey belli değil. Korkunç bir şey, kaos var. Ve her gün bir şeyler öğreniyorum. Yani yeni şeyler öğreniyorum. Tabii böyle bir kaosun içerisinde haliyle korkunç bir politik bir şey de var. Kavga dövüş de var. Yani inanılmaz, ilk defa böyle bir ortamın içindeyim. Herhalde birisinin başına gelebilecek en kötü yeni işe başlama deneyimi bu.
Bir şey çok soracağım. Şirket bunu bilerek mi yapıyor? Yoksa gerçekten bilmiyorlar mı? Şu an ne yapacaklarını bilmiyorlar mı?
Abi ne yapacaklarını bir ara biliyorlarmış. Sonra onun yanlış olduğunla yüzleşmişler. Sonra birileri gelmiş, liderliği almış. Şimdi onun o kaosu içinde. O kişi anlamaya çalışıyor. Yani daha bayağı yeni, yani bayağı başında işin. Ama bizim işte firmanın bir ofisi var, Corby diye bir yerde kuzeyde. O firmada mesela oradaki ofiste yaklaşık 150 tane yazılımcı var. Oraya gittim, hepsi kurbanlık koyun gibi yani. Hiç kimse bir şey bilmiyor. İnanılmaz. Benimle konuşuyorlar böyle. Şimdi biz bir de Londra'da, hani böyle şey gibi düşün. İstanbul Kocaeli gibi düşün. Hani Kocaeli merkezli bir firma olduğunu düşün ama İstanbul'da ofis açmış. Herkes şey diyor, Londra ofisinde neler oluyor?
Abi korkuyorlar mı bizi abi?
Aynen. İnsanlardaki korku o. Aslında firmada bir belli bir sayıda insanı işten çıkartacakmış gerçekten de. Onun haberlerini öğrendim dün. Ama ama tabii burada union olayı olduğu için, hani sendika işin içine girdiği için danışman tutulmuş firma. Bir danışmanla anlaşmış. Danışman yöneticilerin ne söyleyeceğini skriptleri yazıyormuş yani şu anda.
Arkadaş. Orayı da mı kaybedecek?
Olmaz yani.
Ben bir iki tane soru sorayım mı Mert sana ya? Ben de benzer süreçlerden geçtim daha küçük çaplı olarak ama benim daha koda onboarding olma durumum vardı. Şeyi merak ediyorum abi. Bu birincisi senin ne kadar yoruyor? İşten geldiğinde mesela kognitif olarak ne kadar bitik hissediyorsun? İkincisi şey, böyle bir flu görüyorsun ya ortalığı. Bilmiyorsun, böyle bilgi yok yani. Aslında hani bir şeye ulaşman lazım işini yapmak için. Ama o bilgi yok mesela. O bilgiye erişmek için çabalaman, yırtınman, tırmalaman gerekiyor. Bu ne kadar yoruyor abi seni? Ve ne zaman verimli olmaya başlayacağını düşünüyorsun?
Abi işte çok yoruyor. Acayip yoruyor yani. Çünkü bütün gün hiçbir şey yapmamak çok yorucu bir şey yani. Bir de bütün gün insanlarla konuşuyorsun. Böyle bir de garip de bir hava var. Bu çok yorucu ama benim pozisyonum gereği ben de bir şeyler yapacak bir şeyler bulmam gerekiyor. Yani ekip kurmam gerekiyor. Mesela işte 6 kişinin 6 şey aldım yani 6 yazılımcı işe alacağım. Şimdi onları ayarlamalarını yapmaya çalışıyorum ama onlara ne diyeceğimi bilmiyorum mesela. O adamlara hani alacağız işi ama hani ne iş yapacağını diye sorsalar diyecek hiçbir cevabım yok.
Pozisyon yani belli mi?
İşte yani bir kısmı Java developer, bir kısmı React developer olacak. Ama yani yazılımcı yani bilmiyorum ne yaptım. Yani sorsa adam ne iş yapacağım ben orada dese, ya sen gel ya, gel diyeceğim yani.
Sen gel ya, gerisi garantisi benim.
Yorucu abi ama şöyle bir şey öğrendim ben. Yani bir firmada işe başladığın zaman belki de hani her şeyi firmadan beklememek gerekiyor. Yani senin birazcık o böyle kazman gerekiyor yani. Ben ne yapacağım, ne yapacağım? Yani oturup birileri bana iş versin diye beklememek lazım. Aslında hani bence bu şeyin ana teması bu. Hani bu konuşmanın.
Ya yani hele yönetici seviyesinde zaten beklememen lazım da. Gene de ama insan bir şey bekliyor yani. Direction almak istiyor.
Tabii.
Biz nereye gidiyoruz abi, ne yapacağız? Hani.
Tabii ki ama birazcık da kendi kaderini kendin de yazabilirsin sanki. Hani
tabii, kesinlikle.
Zorlaman gerekiyor. Yani insanları biraz pişman etmen gerekiyor bence.
Katılıyorum.
Peki bir şey soracağım. Şimdi bilgiye erişmek için çok çabalaman gerekiyor dediniz. Aslında o bilgi birilerinde var. Yani tepelerde ya da işte ne bileyim yöneticinin yöneticisinde var o bilgi. Buna ulaşmak için nasıl yollar kullanıyorsunuz ya? Yani benim bildiğim büyük şirketlerde bayağı dedikoduyla döner. Dedikoduyla birine gelir, dedikoduyla sonra başkasına gelir. Bazı insanlar da hiçbir zaman gitmez. Sizde nasıl mı?
Abi işte dedikodu var tabii ki. Ama yani sağlıklı olmasına uğraşıyorsun bunun. Hani o dedikodu işine girersen zaten büyük, özellikle büyük, büyük de bir firmaysa çıkamazsın o işin içinden. Yani dedikoduya çok bulaşmamak lazım. Duyduklarına da çok kulak asmaman gerekiyor yani. Sonuçta resmi olarak birilerinden bir şeyler duyman gerekiyor. O resmi şeyleri duyana kadar duymamış gibi davranman lazım bence. Ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum şeyde nasıl, Barış, Deniz, siz ne düşünüyorsunuz ama?
Ben gireyim hadi. Ben genelde çalıştığım yerlerde böyle dedikoduları falan en son duyan kişi olduğum için
ya hakikaten ya.
Şirket batıyor falan. Deniz hala orada.
Ya hakikaten şey yapmıyorum yani, çok fazla iplediğim falan değil ama iplemek gerekiyor mu da hani biraz önemsemek, bunları belki kafayı biraz kaldırıp etrafa bakmak da gerekiyor diye düşünüyorum aslında. Öteki türlü bir sürü olan bitenin arkasından sadece ha öyle miymiş, aa falan filan gibi tepkiler vermek çok saçma kalıyor bir süre sonra.
Abi böyle durumlarda bence yazılımcı en çok göt altına gidiyor yani. Çünkü abi bizim gibi adamlar genelde kafasını bilgisayardan kaldırmayıp takır takır işini yapıyorsun. Sonra bir kafanı bir kaldırıyorsun, böyle ortalık toz duman yani, haberin yok falan.
Yangın var mesela.
Yangın var yani, hiç haberin yok. Senin paçaların tutuşmuş falan. Yani ya o öyle sıkıntılar var.
Tam böyle şey gibi, hani böyle kübikler olur ya, IT departmanları falan olur. Büyük kurumsal firmaların böyle yüzer, iki yüzer, birkaç yüz kişilik IT departmanları arasında kübikler içerisindeki oluşumlar, öyle olmuş, böyle olmuş. O bir kübik alandan başka bir yere doğru fısıldaya fısıldaya bütün odayı sarıyor. Ondan sonra herkes aşağıda falan sağda solda yemekhanede konuşmaya başlıyor bir şeyler.
Yani kötü yani. Ama şu anda kurumsal firmada çalışan kim var aramızda? Yani kurumsal derken hepimizin firması muhtemelen kurumsaldır ama büyük böyle çok fazla çalışanı olan Barış var herhalde.
Acaba ben varım, evet. Abi bizde çok dönüyor ya öyle şeyler. Bir de ben olabildiğince çok işin içine girmemeye çalışıyorum açıkçası. Çünkü yani dedikodu sonuçta yani güvenilir bir kaynak değil. Hani güvenip bir karar da alamazsın yani sonuçta. O yüzden resmi bir bilgi gelmeden genelde yok sayıyorum yani, gerçekten de bir şeyler olduğu zaman.
Hele de işe yeni başladıysan abi, mümkün değil yani onu oradan doğru bilgiye erişmek. Çok yanlış bir yöntem yani bilgiye erişmek için bence.
Ya aslında her o yüzden şey... mesela...
Pardon.
Söyle.
Genelde böyle birkaç kişiden yayılıyor yani o bilgiler. Yani bir şekilde ya, bir kaynak oluyor. Doğru mu yalan mı gerçekten bilinmiyor yani çoğu zamanda.
Baya nahoş abi ya. Çünkü bence transparanlık baya önemli bir şey yani. Bizim hani şirketin gerçekten böyle core value'larından biri yani transparanlık ve burada ne kadar değerli olduğunu anladım. Gerçekten hani hayatını kurtarıyor. Benim yaşadığım sıkıntı şeydi, bilgiyi alamamak değil, insanların o bilgiyi vermesi gerektiğini bilmemesiydi mesela. Tecrübesizlikten kaynaklanan bir durumdu. İşe başladım abi, yazılımcı olarak başladım. Yazılım geliştirmem gerekiyor. Hani böyle hiç ne bir onboarding var, ne bir codebase'e bir 101 var, hiçbir şey yok. Ne bir setup var falan, laptopu verdiler. O süper, ilk günden commit yaptım falan diye. Yaptım da yani commit'in ne yaptığını ben biliyor muyum acaba? Bir sor bakalım, hani hiç düşündün mü onu falan. Bayağı sıkıntılıydı. Ben şey yaptım abi, hani bayağı çıngar çıkarttım yani. Zorla kerpetenle aldım bazı bilgileri.
Code review evet. Falan.
Code review falan yok abi. İkinci yazılımcıyım zaten yani. Hani ben hani benim code review hani basıyoruz canlıya çıkıyor falan ilk zamanlar böyle. Düzeltiyoruz bir daha basıyoruz falan. Benim haberim yok yani hiçbir şeyden. Şöyle bir yanlış algı vardı. Yani ama tabii bu şirketin yani yönetimsel demeyeyim de tecrübesizlik diyeyim. Abi bu yazılımcıysa hani her şeyi biliyordur kafası. Hani bu adam yazılım geliştiriyorsa, halbuki mesela bir business domain var değil mi? O business domain ya yani endüstri var ortada. Enerji sektörü mesela. Enerji sektörüyle ilgili hiçbir fikrim yok yani. Nasıl diyeyim? Abi elektrik sayacı kilowatt saatle mi okunuyor, megawatt saatle mi okunuyor, watt saatle mi okunuyor bilmiyorum mesela. Kilowatt saatmiş default'u. İşte ısı sayaçları megawatt saatle okunuyormuş. Hani böyle endüstri standartları. Yani hiçbir fikrim yok. Ben PHP biliyorum diye beni her şeyi bildiğimi varsayarak böyle oturttular abi. Neyse ikinci ayın sonunda falan hani bayağı kavradım. Ama inanılmaz acılı olmuştu. Eve geldiğimde falan böyle bir gözüm kapalı falan geliyordum böyle artık. Oh, öldüm falan diye. Çünkü tamamen böyle bir karanlık bir yerde kod yazıyorsun yani. Kara bir buluta kod yazıyorsun. Ne yaptığını bilmiyorsun. Sonra abi şey yaptım. Oturdum. Onboarding prosesi yazdım bir tane şirket için. Böyle 20 adım falan sanırım şimdi. Yani ilk yaptığım şey onboarding buddy'si atamak birine. İşe başladığında biri abi senin onboarding buddy'n oluyor yani. Bu şirketle ilgili her şeyi bu adama sorabiliyorsun.
Bence o harika bir fikir abi. Yani birçok problemi çözebilecek bir şey o.
Aynen. Çünkü direkt bilgiyi alabileceğin bir şey yani biri.
Evet. Biz onu şey yapıyorduk mesela. Senin şöyle oluyordu. CV'ler geliyordu mesela. İşe birisini alacaksın. Bu mühendislere geliyor. Mühendisler karar veriyor. Ben bununla görüşeyim, görüşmeyeyim diye. İkili çiftlere geliyor. İki yazılımcıya düşüyor. İki yazılımcıdan işte görüşüyorlar. Ondan sonra karar veriyorlar işte. Kod testini gönderiyor yazılımcı. Kod testine bakıyor. O iki kişi bakıyor ama yine. Ondan sonra görüşmeye çağırıyorlar adamı. O ilk görüşmeyi, yüz yüze görüşmenin ilkini o iki kişi yapıyor. Ve sonunda o kişi işe başladığı zaman o iki kişiden bir tanesi buddy'si oluyor. Yani aslında senin o ilk o firmada tanıdığın ilk yazılımcı senin aslında firmaya girdiğin zaman senin devam etmene yardımcı oluyor. Böyle bir şey yapmıştık. O çok güzeldi. Baştan sona bir de hikayesini de biliyor onun yani. O yazılımcının neler yapıp neler yapamayacağını, nelerin eksik olduğunu da biliyor. O mesela çok güzel çalışmıştı bizde.
Aynı yöntemi biz de uyguluyoruz. Bu bayağı gerçekten yeni gelen kişiler için o alışma sürecinde hani bu konular bu kişi tarafından oryantasyonda sana anlatılacak. İşte altyapı şu şekilde anlatılacak, bu anlatılacak falan filan şeklinde iş bölümünü ayırdığımız zaman o yeni gelen kişi de neyi ne zaman kime soracağını gayet iyi biliyor ve direkt bir cevap alabiliyor o şekilde.
Evet. Bence çok güzel fikir yani.
Benim şeyi hatırlarsınız. Meşhur outsource hukuk bürosu. Beni oraya gönderdiklerinde hani oraya geldim başladım. Evet belli başlı ne yapılması gerekiyor vesaire biliyorum. Ondan sonra bir tane bir task vardı işte. Normalde bu dava dosyası statülerinin update edilmesi gerekiyor. İşte belli aşamalardan sonra bir flow içerisinde işliyor. Flow aslında şey database'e bir field'ın güncellenmesi. Çeşitli terimler var. Hepsi böyle Farsça, Arapçadan kalma şeyler ve Türkçelerini bulamıyorum. Zaten bilgisayar internete çıkışı olmadığı için onu da soramıyorum. Kime sorarsam sorayım hani bunu nasıl bilemezsin falan gibi bir tepki alıyordum ve hakikaten gelişimi bayağı da engelleyen bir şeydi. Mecburen her seferinde hazır işte soruyordum yani. En son bir kağıda yazmıştım.
Ama senin orada yaşadığın gerçekten çok ilginç bir şey yani Deniz. O bence yani çok örnek falan değil. O bir kişinin başına gelebilir herhalde.
Yani bu kişi artık ben orada hani birini replace için gitmiştim. Daha önce de birinin başına gelmiştir diye düşünüyorum yani.
Abi, bu bir dramdır ya.
Evet yani karanlık bir odada.
İnternetsiz bilgisayar. İnternetsiz bilgisayarda yazılım geliştirmek.
Bayağı öyle deme ya. Help dosyaları vardı. CHM'ler.
CHM.
Evet ya değil mi? CHM vardı eskiden. Help dosyası. HTML gibi bir şeydi. Ziplenmiş HTML'di herhalde onlar değil mi?
Aynen. Öyle bir şey. Bundle Weaver şeklinde geliyordu aslında. Hepsi HTML. Bir de Weaver'ı var. Of. Compiled HTML mi öyle bir şeydi galiba?
Vay arkadaş. Çok fenaymış. Bilmiyorum. Peki mesela o zaman aslında şey diyebilir miyiz? Yani sonuçta tabii ki idealinde bir firmada seni bekleyen bir sürecin olması lazım. O süreçte mesela yanında birisinin olması çok güzel bir şey. Birisinin sana destek olabiliyor olması çok güzel bir şey. Ama mesela benim şu anda yaşadığım en büyük problemlerden bir tanesi. Mesela bana bir bilgisayar geldi. Ne yazık ki Windows. Linux de kuramıyorum. Çünkü admin hakkı yok bende. Hiçbir şey yapamıyorum yani o bilgisayardan.
Ben de yapamıyorum.
Çok kötü abi yani gerçekten. Bugün sonunda Linux kurabildim. Ve hayat kalitem arttı. Yemin ediyorum yani. Ubuntu ile birlikte hayat kalitem arttı. Çünkü hiçbir şey çalışmıyor abi. Çok kötü. Docker çalışmıyor. Ondan sonra yani git NPM de kuramıyorum. Git zaten yok. Hiçbir şey yok. Yani bakıyorum yani bildiğin ofis.
Yok, gerçekten.
Çok kötüydü yani.
Bir şey soracağım Mert. Hangi platformda geliştirme yapacaksın ya da platformlarda?
Java ve Node.js.
Ve Windows veriyorlar ve no root.
Yok, yeni makineler gelecekmiş de daha zamanı varmış işte. Bu dönüşüm süreci içerisindeymiş. Şaka gibi yani. Abi, ay, her neyse yani orada o yetkileri aramak çok zordu abi. Kim, hangi yetkiyi alacağım, nereye bağlanacağım, o yetki için kiminle konuşacağım. Çok kötüydü yani.
Ama bu biraz da kurumsalın sıkıntısı gibi yani. Değil mi? Yani kurumsalda yeni bir yere başlayınca illaki bu sıkıntıları yaşıyorsun. Ama tabii bir yol yordam gösterse biri çok güzel olur.
Evet. Bununla ilgili şey vardı abi. Ericsson'da çalışırken Ericsson'un böyle bir order management sistemi vardı. Merkezi böyle bir tane web sitesi var. Giriyorsun oraya. Ne istediğini yazıyorsun. Order ediyorsun. Onaylanıyor ve geliyor. Muazzam bir şeydi o yani. Bugüne kadar gördüğüm en herhalde güzel çalışan sistemlerden bir tanesi oydu. Yani çünkü şimdi baktığın zaman firmalar bir sürü dış şey kullanıyorlar ya. Mesela işte GitHub kullanıyor. Öbürü geliyor Office 365 kullanıyor. Öbürü başka bir şey kullanıyor. Bunların hepsinin birbirine bağlanması, entegre olması çok masraflı bir iş. Kurumsal firmalar aslında bunu da iyi yapabiliyorlar. O single sign-on olayına bayağı kafa yoruyorlar yani.
En son ama biz bir repository istedik. Repository GitLab'dan geldi. Ama master'a push etme yetkisi gelmedi. İkna etmeye çalıştım adamı. Dedim bize bu gerçekten lazım. Bu arada bu olay da Ericsson'da geçiyor. Adam ikna olmadı yani. Niyeyse bir ikna olmadı. Sonra biraz daha uğraştım falan. Birkaç saat daha uğraştım. Dedim gerçekten lazım. Yani bir şekilde verdi yetkiyi ama bana repository yetkisini vermedi. Bana sadece write ve read hakları verdi. Yani Ericsson evet iyi çalışıyordu belki bu konuda ama artık o konuda iyi çalışmıyor.
Nasıl, bir dakika, master'a push yetkisi niye lazım olsun ki?
Şöyle abi ya biz şu an pull request ile çalışmıyoruz aslında. Yine bir başka bir branch'te falan da çalışmıyoruz. Ya çok mühim değil, neyse orasına girme. GitLab'da da otomatik olarak master protected branch olarak geçiyormuş. Adam da niyeyse anlamadı bunu. Neyse sonunda aldık. Practice'i uyguladık.
Bu arada şey diyebilir miyiz ya? Şimdi biraz böyle konunun dışına çıkacağız ama GitLab birazcık daha böyle kurumsal bir çözüm gibi değil mi? Öyle görüyorum yani GitLab'i. Genelde böyle çok büyük firmalar kullanıyor. Yani
GitLab'e böyle geçişi sanırım şeyden yapmışlar. Evet. En sonunda biz bu CI konularında çok geride kaldık, CI/CD konularında. Bize komple bir çözüm lazım. O yüzden GitLab hem işte bu pipeline'ları sunuyor, hem Git repositorisi var. O yüzden geçmişler. Evet, haklısın yani.
Ben çok az kullandım, bilmiyorum abi.
Ben de yeni kullanmaya başladım.
Oldukça amatör geliyor ya. Hani hiç öyle kurumsala uydurulabilecek bir şeyi falan göremedim açıkçası. Çok fazla da kurcalamadım.
Cloud'da değil ya. Kendi lokaline vesaire kurabiliyorsun.
Evet.
Kendi data center'ına kurabiliyorsun.
GitHub Enterprise var abi.
Kurumsal firmalar gibi. Biraz daha ondan tercih ediyor olabilir.
Olabilir.
Ama onun için de GitHub Enterprise yok mu?
Efendim?
Onun için aynı çözümü GitHub Enterprise da sunuyor yani bildiğim kadarıyla.
Aynen. Artı şey de veriyor. Bitbucket'ın da şey, Atlassian'ın Bitbucket'ı da yine Enterprise artı Professional Usage izin veriyor yani.
Bilmiyordum.
Biz Bitbucket kullanıyoruz. Sadece böyle third partilerle entegrasyonda en son Bitbucket'ı yapıyorlar. Genelde GitHub öncelikli oluyor haliyle.
Ama yani GitHub'ın hakikaten ön yüzü, kullanıcı deneyimi falan gerçekten çok iyi. Yani çok rahat, çok hızlı. Yani GitLab beni biraz yoruyor bu aralar.
Evet, bence de GitHub GitLab'dan daha iyi yani arayüz olarak.
Şunu da söyleyeyim. GitLab'a şey yapmak zorunda kaldım. Bir tane Chrome extension'ı var. CSS müdahalesinde bulunabiliyorsun. Private repo, public repo ayıramıyorsun. Filtrelemiyorsun ya home screen'de. Hangisi public, hangisi private olduğunu öğrenmek için CSS selektörlerine renk vermek zorunda kaldım ki ikonlar işte kırmızı mavi görünsün diye. Çok basit bir feature yani.
Trajikmiş.
Bu request yollasaydın.
Abi konuya geri döneyim mi? Biraz onboarding'den çıkıp aslında junior bu işe yeni başlamış insanları takıma nasıl adapte ederiz de konuşmak istiyorum. Yani adam mesela başlıyor abi. Çok bir tavuk yumurta problemi yani bu. Adam iş bulmak istiyor ama junior. Ama junior iken tecrübesi olmadığı için iş bulamıyor. Bir şekilde başlıyor ama bu adamın da verimli olmasını bekliyorsun. Bu adamdan nasıl verim alırsın? Bu adamı, bu kadını nasıl takımınla aynı seviyeye çıkartırsın? Ne yapıyorsunuz bununla ilgili? En son mesela kim junior birini onboard etti?
Sopa.
Sopa. Güzel yöntem.
Bizim ekibe başladı yakın zamanda ki arkadaş.
Ne yapıyorsunuz abi?
Bizi takip ediyordur büyük ihtimalle ikisi de. Ya biz direkt hani maddelerden işte maddeleri sınıflandırdık zorluk derecesine göre. En başta işte kolay olanlardan verdik arkadaşlar. İlk önce tabii sistemi vesaireyi anlattık, işte business'ın nasıl işlediğini. Daha sonra verdik. Hani ilk önce kendilerinin bir bakmasını istedik yani. Yapabiliyorlar mı, nasıl oluyor? İşte takıldıkları yerde sordular vesaire. Yani bir iki haftanın sonunda direkt yazdıkları kod şeye geçmişti yani. Yani stage ortamına. Ondan sonra da pro'da geçtik yani. Ondan yani şu anda da bayağı verimli şekilde hani o maddeleri yani kolaydan biraz daha zora doğru giderek şu anda bizim de aynı seviyede şey yapıyoruz yani. Ben ne alıyorsam onlar da o aynı maddeleri alıyor.
Çok iyi abi. İki hafta mükemmel bir zaman yani.
Evet. Evet. Hayal gibi. Yani gerçekten çok iyi.
O arkadaşların seviyesiyle de alakalı olabilir belki.
Bilmiyorlar diye böyle demiyorsun değil mi?
Gerçekleri yayından sonra.
Ama abi şirketin bu duruma hazırlığı da önemli ya. Codebase'inin durumu, senin bu konuyla ilgili planın, tabii, nasıl onboard edeceğin falan, bence bunlar da çok önemli yani.
Doğru. Yani mesela gelecek ama ne yapacak onlar?
Aynen. Hani bununla ilgili bir planın var mı mesela? Adamı ilk bir hafta mesela occupy edecek bir planın var mı? Hani sadece onboard etmek değil yani, sadece toplantı yaparsın, anlatırsın yani ama havada kalıyor yani.
Evet.
Ya aslında onboarding'in open source projelerde de bir yaklaşım var ya, first good issue'lar belirliyorlar. İşte first good issue'lar bu yeni başlayan insanlar tarafından yapılabilecek şeyler. Yani eğer ortada PM varsa ve PM sanıp herhalde işleri bu şekilde sınıflandırabiliyorsa onboarding'i de biraz daha kolaylaştırabilmiş oluyor.
PM ne? Product Manager. Ha. İyi fikir aslında. Yani bu sıralamayı veya kategorizasyonu Product Manager'a yaptırmak.
Ama tabii bir taraftan da teknik birisinin de ona destek olması lazım.
Yani tabii.
Yoksa o başladığı şey çorap söküğüne dönebilir yani.
Sonra feature creeping.
Çorundan çıkabilir. Aslında şey çok önemli. Mesela şeyi hedefliyorduk biz şimdi bundan önceki çalıştığım firmada. Birisi benim ekimde başladığı zaman, ya aramızda şöyle bir yarış vardı aslında diğer takımlarla. Yeni işe başlayan kaç gün içinde şey gönderecek, production'a kod gönderecek yarışı vardı. O çok eğlenceli bir yarıştı bence. Yani mesela en son bizim şeydi, işe başladı, ertesi gün production'a kod gönderdi. En son bunu buraya kadar gelebilmiştik yani. Ama bu çok güzeldi. Çünkü normalde bu 3 haftalık release'ler yapıyorsun mesela. 3 haftada bir gönderiyor. Bu firmada her şey kötü demek yani. 3 haftalık düzenli release'ler yapıyorsan işler kötü demek. Önce bunu çözmen gerekiyor. Bunu çözdükten sonra da gelen kişinin adaptasyonunu, demek yani onboarding sürecinde yetkileri verebiliyorsun. İşte codebase'e hemen indirebiliyor, hemen çalıştırabiliyor, hemen anlayabiliyor, hemen geliştirme yapabiliyor. Yani bence çok güzel bir KPI firma için.
Aynen abi. Ama hani junior insanlara da şey demek lazım. 3 haftalık, 3 haftada release eden yerlerle çalışmayın yani. 3 hafta bir ay. Zor yani. Başlıyorsun bülten abi.
Evet.
Efendim?
Haftalık bülten.
Haftalık bülten. Çünkü başlıyorsun, yazıyorsun ama yaptığın şeyin ne yaptığını mesela 3 hafta sonra görüyorsun. Bu normal yazılımcı için de yani, orada çalışan biri için de zor ama yeni başlayan biri için ekstra zor yani. Yaptığım şey işe yaradı mı, düzgün mü, değil mi, çıktığı etkisi ne olacak falan. Ben şey koymuştum abi, bir hedef koymuştum yeni başlayan bir arkadaşa. Yani mükemmel pull request göndermesini. Yani açıklamasıyla, işte testiyle, ne bileyim, o pull request'in işte kimlerin review edeceğiyle ilgili. Ve ondan sonra da aslında neredeyse hiç yorum almadan, yani olabildiği kadar az değişiklikle onu canlıya çıkabileceği, ne canlıya çıkabileceği noktaya geldiğinde, evet sen oldun artık, hani özgüvenin artık yerine gelebilir, üzülmene gerek yok falan noktasına gelmiştik mesela. Bizim evet, öyle bir şeyimiz olmuştu.
Aslında çok güzel bir konu abi bu. Şöyle yapalım bak, mesela diyelim ki bugün işe birisi başladı. Sen de yöneticisi ya da işte takım lideri neysen, o olarak ona objektif vermeye çalışıyorsun. Yapacağı böyle tamamlaması gereken objektifleri vermeye çalışıyorsun. Bu bir tanesi olabilir. Kusursuz bir ya da minimum değişiklikle canlıya çıkmak. Başka ne olabilir mesela? Başka ne objektifler verebiliriz? Yeni bir işe birisi başlıyor mesela. İlk 3 hafta içinde tamamlayacağı objektifler.
Başkasının kodunu review edip bir yorumda bulunması.
Değil mi?
Aynen abi.
Güzel. Kod review'e katılması.
Technical debt'lerden böyle çok aşırıya kaçmayan refactoring gibi işlemler olabilir mesela. Bunlar olabilir sistemi tanıyabilmesi için.
Hı hı. Abi support'tan gelen şeyleri çözmek en önemlilerinden biri yani, diyebilirim. Zor olmamak koşuluyla tabii.
Şey olabilir mi? Product owner'la veya da takımla bir grooming şeyini yönetmek. Mesela moderate etmek. Yani bir story'yi end-to-end sorumluluğunu almak mesela.
Hmm. Evet, o da güzelmiş bak. İyi fikir. Şey olabilir abi. Pair programming yapmak yani. Ve hani pair'in iki tarafında da olup sonra o iletişimi nasıl sağladığına bakmak. Belki.
Güzel. Başka ne olabilir? Fırat'tan hiç gelmedi ya.
Baklava ısmarlasın abi. Daha yeni gelmiş. Yani.
Aklım fikrin yemekte ya. İnanamıyorum.
Ne yapayım ya?
Onun için bir ay geçmesi lazım. Maaşını alacak.
Ha, doğru.
Ha, ilk maaşla değil mi o?
Evet.
O da öyle bir şey de sadece Türkiye'de var ha. Yani
adam... Evet abi.
Adam maaş almışsın. Bir de gidiyorsun.
O yemekler senden.
Sonra ilk aydan içeride. Başka ne olabilir? Ya şey olabilir aslında. Hani business'la ilgili böyle basit insight'lar alabilmek veya hani üçüncü veya yeni başlayan birinin gözünden mesela business case'lerle ilgili senin kaçırdığın yerleri falan yakalayabilmesi, bu tabii sıra dışı olur. Çok güzel olur ama zor bir şey belki.
Domain yetkinliği varsa yani, önceden benzer
evet,
alanda çalıştıysa belki.
Aynen.
Şey bunun paralelinde belki şey de olabilir, hani test coverage az olan yerlerin testlerini yazabilme gibi.
Ama idealinde öyle şeyin olmaması lazım. Zaten yani en yüksek coverage'dayız Deniz.
Sürtülmesiz ortamda.
Öyle bir firmadayız yani. Bu arada bir tane şimdi kendi yolumu yaptım. Bir ekibi oluşturmaya başlıyorum şeyde, firmada. O ekip bir tane third party ile çalışıyormuş. Elime bir kod geldi. %6 kod şeyi var. Kod coverage'ı var. İnanılmaz kafayı yedim bugün. Kod coverage deyince.
Böyle şey, hani object extension'larını falan mı cover etmiş acaba?
Çok kötü. Başlamışlar önce, sonra bırakmışlar. Çok kötü abi. O firmayı göndereceğiz, baştan başlayacağız yani.
En azından coverage'ı ölçmüşler abi. Onu yapmayanlar da var.
Onlar ölçmemiş. Ben indirdikten sonra çalıştırınca reporter'ı değiştirdim, gördüm yani. Testleri bulamadım çünkü. Nerede bu projenin testleri diye aradım bulamadım. Sonunda buldum. Bulmaz olaydım. Şey olabilir abi, mesela firmanın eğer bir continuous deployment'ı yoksa release yapabilir. Mesela bir release'de aktif rol alabilir. Yani o butona basan kişi olabilir. Hangi butona basacağını bilebilir.
Tam olarak nasıl?
Yani mesela release yapıyorsun. Hı hı. Diyelim ki Jenkins kullanıyorsun ya da Octopus kullanıyorsun. O butona basılıyor ya, bir butona. O butonlara basan kişi olabilir. Yoksa elle deployment yapmıyoruz evet, yani.
Sağ klik, zip. Desktop.
FTP. Kim yapıyor ya?
Allah Allah.
Uğur yapıyormuş o USB bellekle. Floppy diskle geziyormuş Uğur.
Altı makine var. Kopyalıyorum. Sonra başka yere atıyorum. Sonra başka. Çok gerçekten o kadar kötü ki. Kadar
sonra
kötü.
Fark ediyorsun yanlış ortamdasın.
Ya, olmuyor da. Yani her makinede giriyorsun tekrar bakıyorsun. Acaba açılıyor mu sayfalar falan. Yani, bu nasıl bir eziyet ya? Bu bir insan bir insanın bunu yapmıyor olması lazım abi. Neyse.
İnsan insana bunu yapar mı Fırat?
Aynen abi. Abi.
Neden altı makine?
Ha?
Altı makinede çalışmış olmasının sebebi? Scale mi ettin?
Tabii tabii scale ettik abi.
Scott Fırat da tabii. Hoş geldin bu arada. Hoş geldin diyorum.
Hoş bulduk.
Ha evet.
Aa evet ya. Nasıldır Ramallah?
Ramallah güzel bir yer abi. Yani insanlar böyle genelde Gazze ile karşılaştırıyor Filistin'i. Gazze'de mesela ben oradayken Gazze'de İsrail TV kulesi vurdu. Böyle insanlar öldü falan. Ama Ramallah'ta hiç böyle bir şey yok. İnsanların haberi bile yok. Yani orada yaşayanların da bu arada. Yani gülüyorlar, eğleniyorlar falan. Bir sorunları yok. Yani çok farklı bölgelerden bahsediyoruz. Filistin deyince akla Gazze geliyor. Bir de Batı Şeria kısım var. Batı Şeria çok daha farklı bir bölge. Ya güzeldi. Şu an düşük bir yer. Beni şaşırtan şeylerden biri binaların girişinde normalde bir tane handgun olur değil mi? Hani böyle yasaktır falan diye. Orada o keleş. O biraz farklı geldi. Sordum niye böyle diye. Dediler ki hiçbir evde handgun yok çünkü her evde keleş var. Ha, dedim ben de. Tavsiye ederim yani. Gitmek isteyen varsa gidebilir yani. Üzülmezsiniz.
Oradan saldırsaydın gelirken.
Değil mi?
Gazete kağıdında götürüyorum.
Vay arkadaş.
Bir yazılım geçişi olduğu için o kadar yıprandım ki anlatamam size. Sabah 5'lere kadar çalışmalar mı dersin? İşte 10-15 gün boyunca. Çıkan sorunlarda inanılmaz bağırışmalar mı dersin? Yani arkadaşlar Big Bang yapan bir yerde ben çalışmayayım.
Abi bunun üstüne program çıkar mı ya? Bu gaz ziyaret üstüne.
Ya hikayeler çıkar. Hikayeler çıkar. Yani aslında... şey çünkü hikayelerin bir tanesi benim yaptığım bir kısmı içeriyor. İşte sim kart değişikliği. Yani benim yazdığım sistemden de geçiyor. Adamlar sim kart değiştiremiyor. Bazı kullanıcılar. Herkes değil. İşte %80 değiştirebiliyor ama %20 değiştiremiyor. Gazze'de bir adam gitmiş. Silahı koymuş masanın üzerine. Demiş ki sim kartımı şimdi değiştireceksiniz. Tamam da. Değişmiyor abi. Yapabilecek bir şey yok yani. Yani neyse ki can kaybı olmamış ama kendimi kötü hissediyorum abi. Yani sorumluymuş gibi hissediyorum. Böyle birkaç hikayem daha var. Zamanla şey yaparım. Şimdi açılamıyorum.
Vay arkadaş.
Sanırım hayatını öldürmeye.
Evet ya.
Yazılı biliyorsun. Ama bak neler açıyor insanın başına.
Bu arada şeyle de konuştuk şimdi. Cosimo diye bir arkadaşımız var. Şeyde çalışıyor. Fırat'la beraber çalışıyorlar. Aynı projelerdeydi. Bir gün Cosimo'yu da davet edeceğiz. Cosimo İtalya doğumlu. Doğma büyüme İtalya, memleket İtalya. Ama gelmiş burada İstanbul'da yaşıyor artık. Gerçi Kocaeli'ye taşınmış şimdi bir de.
Mükemmel hareket.
Evet, onu davet edeceğiz ve soracağız ona.
Neden?
Neden?
O din yardımcısı olsun.
Mert'le biz çok iyi biliriz.
Bitirelim mi artık?
Yani evet.
Ne kadar oldu?
Bu saati göremiyorum, zamanı bilmiyorum.
Ya.
Geçmişizdir, bir şey olmuştur. Belli bir süre kaydettik yani. Bir zaman oldu.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Haftaya mı? Haftaya.
Ay bu kadar bunları bunu yapalım mı yani?
Yapmayacağım. Hayır.
İyi, hadi görüşürüz. Hoşça kalın.
Esen kalın.